Ayrım 24.
Namaz vaktinde cemaate yetişemeyenlerin duydukları o üzüntü, o dertli ah ediş yüzlerce namaza bedeldir. Nerede o namaz, nerede o yanış ve yalvarıştaki tesir? Bunun üzerine şeytan, ey cömert emir, artık hilemi ortaya koymam gerek, hilemi açıkça söylemeliyim. Eğer namazın geçseydi o vakit içinden, gönül derdinden ah edecektin, feryat edecektin. Senin o sızlanman, o feryadın, o yalvarışın yüzlerce zikri, yüzlerce namazı geride bırakacaktı. İçten gelecek böyle bir ahın hicapları yakmasın diye korktum da seni onun için uyandırdım. Öyle yakıcı bir ah etmeyesin, o aha bir yol bulmayasın diye düşündüm. Ben hasetçiyim, işte böyle bir hasette bulundum. Ben insanların düşmanıyım, işim gücüm hile ile kinden ibarettir. Muaviye, işte şimdi doğru söyledin dedi, sözünde sadıksın. Senden ancak bu iş gelir, sen buna layıksın. Sen bir örümceksin, sinek avlarsın ey köpek. Ben sinek değilim, zahmet çekme. Ben ak doğanım, beni ancak padişah avlar. Örümcek benim çevremde nasıl ağ örebilir? Haydi yürü git, gücün yettikçe sinek avla. Sinekleri ayran çanağına doğru çağır dur. Onları bal yönüne, yani hayra çağırsan bile bu çağırış yalan olur. Çünkü sen hep ayrana, yani şerre çağırırsın. Senin beni uyandırışın aslında uykunun ta kendisiydi. Senin bana kurtuluş gemisi gibi gösterdiğin şey de girdabın, yani boğulup gitmenin ta kendisiydi. Sen beni daha iyi, daha büyük bir hayırdan uzaklaştırmak için küçük bir hayra çağırdın. Emir Muaviye ile şeytanı konuşturan bu hikayede Hazreti Mevlana kaza ve kaderi, alın yazısını, hayrı ve şerri çeşitli yönleriyle incelemekte, sonunda bu zor konuyu Muhammedi inançla bitirmektedir. Bir kadının kadılıktan şikayet etmesi, vekilinin de ona cevap vermesi. Bir kadıyı bir yere tayin ettiler. O ağlamaya başladı. Vekili kadıya, kadı efendi neden ağlıyorsun? Şimdi senin ağlamak, feryat etmek zamanın değil. Bir yerde vazife verdikleri için sevinmen, neşelenmen, tebrik edilmen zamanıdır dedi. Kadı ah ederek dedi ki, kendi gönlüne hakim olamayan, işin üç yüzünü bilmeyen kimse nasıl kadı olur da hükmedebilir? O işin hakikatini bilen iki kişi arasında bir cahilden başka bir şey değildir ki. Mahkemeye gelen iki hasım aralarında geçen vakayı bilmektedirler. Zavallı kadı o iki tarafın hilelerini, oyunlarını ne bilsin? O hasımların hallerinden cahil ve gafildir. Böyle olduğu halde kanlarına ve mallarına nasıl hüküm verir? Vekili dedi ki, hasımlar bilgilidirler. Yani aralarındaki hadiseyi bilirler. Fakat her biri öbürünü mahkum etmek hırsıyla illetlidir, hastadır. Sen cahilsin, yani onların vakasını bilmezsin ama onların hırsı, illeti sende olmadığı için sen şeriatın mumusun. Çünkü sen ara yerdesin, illetli değilsin, kötü bir niyetin yok. Onlardaki hırs da sende yok. İşte o feragat, o yokluk senin için göz nuru olur. O iki bilgiliği, yani aralarındaki davayı bilen iki hasmı garazları kör etmiştir. Garaz illeti onların bilgisini göstermez, işe yaramaz bir hale getirmiştir. İlletleri sanki onların bilgilerini mezara tıkamıştır. Kinsiz, garazsız oluş bilgisizliği bilgin yapar. Halbuki kin ve garaz bilgiyi eğri bir hale koyar, zulmeder bir hale getirir. Özü temiz, ihlas sahibi birisinin cemaatle namaz kılmayı kaçırmasından ötürü duyduğu üzüntü ve iç yanışı. Birisi mescide giderken baktı ki halk mescitten dışarı çıkıyor. Cemaat dağıldı mı ki herkes acele acele mescitten çıkıyor diye sordu. Birisi, peygamber cemaatle namazını kıldı bitirdi diye cevap verdi. Ey ham adam, ey şaşkın, içeriye ne diye giriyorsun? Peygamber hazretleri çoktan namazı bitirmiş, selam vermiştir. Namaza yetişemeyen içi yanarak öyle bir ah etti ki sanki o ahtan bir duman çıktı. Gönülden çıkan o ahtan iç yanık kokusu, kan kokusu geliyordu. Namaz kılanlardan birisi onun yanına gitti de, bu ahı sen bana ver, benim kıldığım namaz senin olsun dedi. namaza yetişemeyen ahı sana verdim. Senin peygamberimizin arkasında kıldığın namazı da aldım kabul ettim dedi. Öbürü de o ahı yüzlerce niyaz ile aldı kabullendi. Namazı verip ahı alan kişiye gece rüyasında dediler ki sen ahı hayatı ve şifayı satın aldın. Bu manevi alışverişin, bu hak aşıklığına katılışın hürmetine camide namaz kılan bütün cemaatin namazları kabul edildi. Ev sahibinin hırsızı yakalamak üzere iken birisinin seslenmesi yüzünden hırsızı kaçırması. Bir adam evinde bir hırsız gördü. Onu yakalamak için arkasından koştu. Hırsız uzaklaştı. Ev sahibi arkasına düştü. 2-3 meydan koştu. Ev sahibi çok yoruldu, kan ter içinde kaldı. Fakat koşmaya devam etti. Ona çok yaklaştı. Son bir sıçrayışla onu yakalayacağı sırada bir başka hırsız ona "Gel, gel de bela belirtisini, felaketin ne olduğunu gör." diye bağırdı. "Ey bir iş için koşup duran kişi, çabuk ol, geri dön de buradaki acıklı hali bir gör." Ev sahibi kendi kendine düşündü de dedi ki, "Belki o tarafta da bir hırsız var. Çabuk dönüp oraya gitmez isem başıma dert bela kesilecek. O hırsız eşime, çocuğuma el atacak, beni büyük felakete sürükleyecek. O zaman bu kovaladığım hırsızı tutup bağlamamın bana ne faydası olur?" Bu Müslüman, bu vicdanlı adam beni kereminden, lütfundan ötürü çağırıyor. Bu hırsızı bırakıp hemen o tarafa gitmezsem pişman olacağım. O iyilik etmek isteyen kişinin şefkatine, merhametine güvenerek kovaladığı, yakalamak üzere olduğu hırsızı bırakıp geri döndü. Çağrılan yere geldi. "Ey iyi dost," dedi, "ne haldesin? Kimin elinden feryat ediyorsun, bağırıp çağırıyorsun?" Adam, "İşte bak," dedi, "hırsızın ayak izleri buradadır. O çalacağını çalmış, şu tarafa kaçmıştır." "Evet, işte o kurnaz hırsızın ayak izleri. Bu izleri takip et de onun ardından koş." Ev sahibi, "Ey ahmak," dedi, "sen bana ne söylüyorsun? Ben onu yakalamıştım. Senin gibi bir eşeği adam sandım da bağırman yüzünden hırsızı bıraktım." "Be adam, bu ne boş ve manasız saçma söz. Ben kendisini yakalamıştım. İzi benim ne işime yarar?" Adam, "Ben," dedi, "gerçekten de sana ayak izlerini gösteriyorum. Bunlar hırsızın ayak izleri, ben gerçeği biliyorum." Ev sahibi, "Sen ya düzenbazın birisin yahut da ahmak bir kişisin. Belki de hırsızın ta kendisisin de bu işi iyi biliyorsun," dedi. "Ben düşmanımı yakalamak üzereyken sen işte ayak izleri buracıkta diye işe karıştın da hırsızı kurtardın. Sen cihetten, önden, yandan söz ediyorsun ve hırsız şu tarafa gitti diyorsun. Ben ona yetişmiş, yakalamak üzereyken cihetlerden, yandan, yönden haberim yoktu. Kavuşup buluşmada ize ve söze gerek yoktur." Hazreti Mevlana hikaye münasebetiyle Allah'ın zat ve sıfat meselesine konuyu intikal ettirerek şöyle buyuruyor. Gaflet içinde bulunan, Allah'ın zatından mahcup, yani perdeli olan kişi sadece Allah'ın sanatını, yarattıklarını görür. Böylece yarattıklarına, sıfatlarına takılıp kaldığı için de Allah'ın zatından mahrum kalır. Cenab-ı Hakk'ın zatı bir, sıfatları saymakla bitmez. Allah'ın 99 isminden bir tanesi zat, ötekiler de sıfatlarıdır. Fakat sıfatları 98 isminden ibaret değildir, sonsuzdur. Yarattıklarının her biri o sıfatların mazharıdır. Mesela Allah Halik'tir. Bundan yaratılmışlar onun Halik isminin, yani sıfatının mahalli zuhurudur. Mahlukatı görenler, onlar da Halik sıfatının zuhurunu görürler. Fakat bunlar sıfatının eserlerini gördükleri için zattan habersizdirler. Ancak zatı sıfat ile, sıfatı zat ile görenler gerçeğe ulaşmışlardır. Ey oğul! Hakk'a vasıl olanlar, ona manen ulaşanlar, zatın tecellisine dalmış olduklarından artık onun yarattıklarına, sıfatların mazhariyetine nasıl bakabilirler? Hak yolunda yürüyenler, hakkı idrak etmeye gayret sarf edenler dört nevidir. 1- Yalnız ilahi sıfatların eserlerini ve muzahirini görür, yani mahluku görüp, haliki sanatı görüp sanatkarı hatırlar. Bunlara mahcup, perdeli denir. 2. Nevi de sıfatı zatiyle kaim ve zatı sıfatı ile zahir müşahede ederler. Bunlara da arif denir. 3. Nevi ise ehaddiyet makamında mahvü müstavraktırlar. Bunlar Allah'ın sıfatlarını da eserlerini de görmezler. Hakkın zatından başka şeylerde varlık görmezler. Bunlara da müstarikin, dalmış, Allah'tan başka hiçbir şey düşünmeyenler denir. 4. Neve gelince, bunlar kamil ve mükemmel olanlardır ki, bunlar sıfatları zatı ile ve zatı da sıfatları ile görürler. Bunlar kesrette, çoklukta, vahdeti, birliği, vahdette de kesreti müşahede ederler. Başın ırmağın suyuna dalınca suyun rengini nasıl görebilirsin? Irmağın içine giren ve başını suya daldıran kişi sudan başka bir şey görmediği gibi suyun rengini bile ayırt edemez. Bunun gibi Allah'ın zatında müstarak olanlar da Allah'tan başka bir varlık müşahede etmezler. La mevcude illallah, Allah'tan ve onun zatından başka mevcut yoktur derler. Suyun rengini görmek için başını sudan çıkaracak olursan yeni bir halıyı vermiş de eski püskü bir kilim almış olursun. Avamın kulluğu, ibadeti has kişilerin günahı sayılır. Avamın hakka vasıl oluşu, hakla manen buluşması da has kişilerin hicabıdır, perdesidir. Avam, ibadetlerle, kıldıkları namazlarla, tuttukları oruçlarla, yaptıkları haclarla gurura kapılırlar da, kendilerini diğer müminlerden üstün görürlerse, o zaman onların ibadetleri benliğe kapıldıkları için has kişilerce günah sayılmaktadır. Bu yüzden hulus ile yapılmayan, gösteriş için yapılan bu çeşit ibadetler has kişilerin nazarında günah olarak görülmektedir. Çünkü bunlar ibadetleri kendilerinden bilmekte, şekle bağlanıp kaldıkları, imanı taklit eden, tahkike götürmedikleri için sirke bile düşmektedirler. Halbuki tevhid yolunda bulunan sufi, puta tapana bile kafir dememektedir. Bunlar sadece şekilden ibaret olan, ibadetleriyle kendilerini hakka vasıl olmuş bilirler. Halbuki onlar benlik yüzünden haktan çok uzağa düşmüşlerdir. Bunlarda bazı ilahi isimlerin tecellisi zuhura gelirse, o zuhur vasıtasıyla kendilerini Allah'a ulaşmış zannederler. Has kişiler hakikati bildikleri için, avamın hakka vasıl oluş vehmini görmezler. Perde arkasında kalırlar. Onlar, yani has kişiler bilirler ki Allah ile insan arasında en büyük perde, en büyük engel benliktir. Hazreti Mevlana bir rubaisinde şöyle buyuruyor. Bir kimse kendi benliğinden mutlak surette fani olmadıkça onun için tevhid, hakka ulaşmak imkansızdır. Tevhid hulul değildir. Tevhid, benlikten kurtulmak, varlığından sıyrılmak, yok olmak demektir. Yoksa boş ve manasız sözlerle batıl hak olmaz. Cüneyd Hazretleri de Allah ile senin aranda en büyük perde senin kendi varlığın, kendi benliğindir diye buyurmuştur. Münafıkların İslam'a zarar verecek bir mescidi, mescidi dirarı yapmalarının hikayesi. Aykırı gidişe, eğri yürüyüşe ait Kur'an-ı Kerim'den bir başka örnek dinlemek yerinde olur. Münafıklar mescidi dirar, yani zararlı ve kötü niyetle bir mescit yaparak Müslümanlar arasına ayrılık düşürmek istemişlerdi. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'in 9. Tevbe suresinin 107-110. Ayetlerinde anlatılmaktadır. Peygamber Efendimizin zamanında halk ya mümin ya kafir yahut da münafık diye 3 gruba ayrılmıştı. Peygamber Efendimiz Mekke'de iken karşılaştığı kimseler ya Müslüman ya müşrik, kafir idiler. Medine'ye teşrif buyurunca orada kuvvetli bir grup olarak nifak ehli, münafık meydana çıktı. Münafıklar zahirde Müslüman görünüyorlardı fakat kalben dini inkar ediyorlar ve Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların düşmanıydılar. Onlara kin besliyorlardı. Abdullah bin Ebu Selul adında birinin emri altındaydılar. Bu adam çok zeki, pervasız, çetin bir adamdı. Medineliler onu kendilerine kral yapmak isterlerken Peygamber Efendimiz hicret edip Medine'yi şereflendirince Ebu Selul'ün hükümdarlığı suya düştü. O da Müslüman görünerek peygamberin en büyük düşmanı oldu ve münafıkları etrafına toplayarak Resul-i Ekrem Efendimiz'i rahatsız etti. Münafıklar böyle bir tek çift oyununu, hile ve aldatma oyununu Hazreti Peygamber'le de oynamak istediler. Hazreti Ahmet'in dinini, yani Müslümanlığı yüceltmek için bir mescit yapalım demişlerdi. Halbuki onların maksadı dini yüceltmek değil, dinden dönmekti. Onlar böylece ters bir oyun oynadılar. Kuba köyünde Resulullah Efendimizin evvelce temelini atmış olduğu Kuba Mescidinden başka bir mescit yaptılar. Bu yeni mescidin döşemesi, tavanı, kubbesi süslüydü. Fakat onlar yeni bir mescit yapmakla asıl Kuba Mescidinin cemaatini bölmek istemişlerdi. Yalvarmak için Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Deve gibi önünde diz çöktüler. Ey Allah'ın Resulü! Lütuf ve ihsanda bulunmuş olmak için bir de o mescide gelip orayı şereflendirirseniz olmaz mı diye istirhamda bulundular. Böylece orası da mübarek ayaklarınızla kutlansa, adın kıyamete kadar unutulmasa, terrüyü taze kalsa. Bu mescit çamurlu bulutlu günlerde darlık ve yoksulluk zamanlarında namaz kılınmak için yapılmıştır. Bir garip gelirse orada kendine yer bulsun, hayırlara ersin, bu hizmet konağında bolluğa ulaşsın, sevaplar kazansın diye yapılmıştır. İstedik ki din töresi çoğalsın, dolsun, taşsın. Çünkü dostlarla acı yemiş bile tatlılaşır. Bir an için olsun orayı şereflendir, bizi günahlarımızdan arındır, bizi sahabi ile arkadaşlarınla tanıştır. Mescidi de, mescittekileri de sevindir, lütufta bulun. Sen bir aysın, biz de geceyiz. Bir an için bizimle beraber bulun da. Ey cemali ruhları aydınlatan güneş, karanlık gece senin mübarek yüzünle aydınlansın, gündüze dönsün. Ah ne olurdu münafıklar imana gelseler de bu sözleri gönülden söylemiş olsalardı da muradlarına erselerdi. Ey dostlar, candan ve gönülden gelmeyen, sadece dilden dökülen sözler sürpüntülükte yetişen yeşilliğe benzer. Allah'ın peygamberine yalanlar söylediler, hile ve masal atını sürdüler. O şefkatli, merhametli peygamber de onlara gülümsemekten ve peki demekten başka bir şey yapmadı. O topluluğun teşekkür edilecek işlerini yad etti, dileklerini yerine getireceğini söyleyerek haber getirenleri sevindirdi. Halbuki onların hileleri süt içinde kıl görünür gibi bir bir peygambere görünüyordu. Fakat o lütuf sahibi peygamber kılı görmemezlikten geliyor da kerem buyuruyor, sütü övüyordu. Münafıkların yüz binlerce hile ve düzen kılına o an gözlerini kapamış hiçbirini görmüyordu. Lütuf ve kerem denizi olan o büyük peygamber pek doğru olarak ben size sizden daha şefkatliyim diye buyurmuştu. Bu beyitte Tevbe suresinin 128. ayetine işaret vardır. Ben yakıcı, kavurucu alevleri bulunan korkunç bir ateşin kıyısında oturmuş gibiyim. Bu beyitte de şu mealdeki hadise işaret var. Bir adam ateş yakar. Davarlarla deve yavruları kendilerini ateşe atmaya uğraşırlar. Adam da buna engel olmaya çabalar. Ben de sizi kuşaklarınızdan yakalamış, ateşe atılmanıza mani olmaya çalışıyorum. Siz ise elimden kaçmaya uğraşıyorsunuz. Cami-us Sağır, cilt 2, sayfa 136. Siz pervane gibi o tarafa koşuyor ve ateşe atılmak istiyorsunuz. Benim elim ise sineklik gibi pervane kovmaktadır. Buradaki ateşten maksat cehennem ateşidir. Pervanelerde heva ve heveslerine, şehvet ve hiddetlerine uyan kişilerdir. Pervaneler nasıl mumun ışığına saldırır, kendilerini yakarlarsa, gafil günahkarlar da şehvetlerinin tesiriyle cehennem ateşine atılmak isterler. Aziz Peygamberimiz Efendimiz merhametlilerin merhametlisi olduğundan bu ümmetlerin ateşten uzaklaşmaları için gayret sarf etmektedir. Peygamber Efendimiz kalkıp o tarafa gitmek isteyince Allah'ın gayreti Habibim bu gulyabani sözünü dinleme ve tekliflerini kabul etme diye seslendi. Tevbe suresinin 108. ayetine işaret edilmektedir. Çünkü bu habis münafıklar hile yoluna saptılar. Söyledikleri sözlerinde hepsinin aksini yapmışlardır. Onların kastı hile, karanlık işler ve kara yüzlülükten başka bir şey değildir. Hristiyanlar ve Yahudiler İslam dininin hayrını isterler mi? Onlar cehennem köprüsünün üstüne bir mescit yaptılar da Allah'a karşı hile oyunu oynadılar. Onların maksadı Resulullah'ın sahabelerini birbirine düşürmekti. Yani Kuba'daki Müslümanların bir kısmını kendi mescitlerine çekip müminleri ikiye böleceklerdi. Her boş boğaz Hakk'a inananların birliklerindeki üstünlüğü nereden bilecekti? Onlar Şam'dan buraya bir Yahudi getirmeyi tasarlamışlardı. Orada bulunan Yahudiler o Şamlı Yahudinin vaazından sarhoş olmuşlardı. Hazreti Peygamber, Gelmeye gelirim ama şimdi yol üstündeyiz, savaşa gidiyoruz. Savaştan dönünce o mescide gelirim diye buyurdu. Böylece onları başından savdı. Kendisi Tebük Savaşı'na gitti. O azgınlara, o hilecilere bir hile oyunu oynadı. Fakat hakikatte Resulullah Efendimizin bu hareketi bir hile değil, hileye mukabeleydi. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 194. Nisa suresinin de 142. ayetlerinde bu husus açıklanmaktadır. Peygamber Efendimiz savaştan dönünce münafıklar tekrar gelip evvelki vaadin yerine getirilmesini istediler. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ey peygamber, onların hainliklerini açıkça söyle. Sonu savaş bile olsa açığa vur, çekinme. Resulullah Efendimiz, ey hileci kişiler, susun da sırlarınızı açığa vurmayayım diye buyurdu. Sonra oyunlarından, sırlarından birkaçını ortaya atınca da işleri kötüleşti. Münafıkların elçileri haşa haşa demeye başladılar. Her münafık koltuğu altına bir Kur'an sayfası koyup hileyle peygamberimizin yanına geldi. Yemin etmeye başladı. Çünkü yemin bir kalkandır. Yalancıların töresidir. Doğru olmayan kişinin dine vefası yoktur. Bu yüzden ettiği yemini her zaman bozar. Doğru kişilerin yemin etmeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların iyiyi kötüden ayırt eden aydın iki gözü vardır. Verilmiş sözü yemini andı bozmak ahmaklıktan ileri gelir. Yemininde durmak, vefa göstermek temiz kişinin, müttaki olanın işidir. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, sizin yemininize mi inanayım yoksa Allah'ın yeminine mi? Münafıklar yine ellerinde mushaf, sanki oruçluymuş gibi geldiler, and içtiler, yemin ettiler. Bu pak ve doğru kelamı kadim için o mescidin yapılmasında Allah rızası umulmuştur. Orada hiçbir hile yoktur. Orada ancak ilahi zikir vardır. Gerçeklik, dostluk vardır. Peygamber buyurdu ki, Allah'ın sesi uzaklardan geri dönüp gelen ses gibi, yankı gibi kulağıma gelmektedir. Fakat ey gafiller, Allah'ın sesini duymayasınız diye Cenab-ı Hak sizin kulaklarınızı mühürlemiştir, tıkamıştır. Allah'ın sesi açıkça bana geliyor. Ben safı tortudan ayırt ettiğim gibi onu başka seslerden ayırt edebiliyorum. Allah'ın sesi işitilir mi, işitilmez mi diye bilginler çeşitli fikirler ortaya atmışlardır. Maturidiler işitilemeyeceğine, başkaları ise Nisa suresinin 164. ayetindeki Allah Musa'ya söz söyledi ayeti gereğince Allah'ın kelamının işitilebileceğine inanırlar. Fahrettin Razı Hazretleri ise Allah'ı görmek nasıl mümkün ise işitmek de öyle mümkündür demiştir. İmam-ı Gazali Hazretleri de Hazreti Musa'nın kelamı yani Cenab-ı Hakk'ın sözünü harf ve sesle işittiğine inanmayan kimseye demeli ki, Allah'ın ahirette gözle görüleceğini inkar ediyor musun? Allah harf ve savt olmayan ve mahluk sözüne benzemeyen sesini istediği kuluna dilediği surette işittirir. O kul da o sesin Hakk'ın kelamı olduğunu anlar, fikrindedir. İmam-ı Vahidi ise Vasıt ismindeki eserinde malum ayette Hazreti Musa'nın Hakk'ın kelamını işittiği açıkça beyan buyurulmuştur demektedir. Hazreti Mevlana da aynı kanaatte olduğu için Peygamberimiz Efendimizin ağzından Hazreti Musa ağaçtan Allah'ın sesini duydu diye buyurmuştur.